Ayrım 15. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 183. 5. bölüm. Tarihin içinde bir seyyah-ı alem. İslam dünyasının harp teknolojisi bakımından en ileri temsilcisi olan Osmanlılar İslam dünyasını yüzyıllarca batıya karşı korumuşlardır. Bunu ne Hristiyanlar ne Müslümanlar anmak istemezler. Demokrat Parti iktidarından söz edelim biraz isterseniz. Siz DP'ye sempatiyle bakıyor muydunuz? Uzun hayatımda siyasi bakımdan görüşlerimle aşamalar olmuştur. O aşamada ben sadık bir Atatürkçüydüm. CHP'yi Atatürk kurmuştur. Onun açtığı fakültede okumuşum. Milliyetçiyim babamdan. Dolayısıyla Halk Partisi'ne bağlıydım. 1957 seçimlerinde Köprülü'yü bertaraf ettiler. Köprülü önceleri Dışişleri Bakanı olmuştu. Sonra Menderes ile arası açıldı. Halbuki DP'nin felsefesini ve propagandasını en başta yapan Köprülü'ydü. DP döneminde irticanın tekrardan hortladığını da söylendi. Her şeyden evvel irticanın tam bir tarifini yapmak gerek. İşte Menderes'in meşhur "Siz hilafeti de getirirsiniz" sözü irtica belirtisi olarak yorumlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinde Milli Komite ortaya çıkıp iktidarı ele geçirince bir takım parazitler etraflarında yer alıp kendi davalarına hizmet edecek şekilde komiteyi yönlendirmeye başladılar. Üniversite içinde bir takım mağdur yahut hırslı kimseler rakiplerine karşı komiteye bir takım jurnaller veriyorlar. Bu arada biz de payımızı aldık. Tam sizin başınıza da geldi diyecektim. Tabii, DTCF'de beni çekemeyenler var. Komiteye demişler ki Halil İnalcık, hanımı Şevkiye İnalcık, Arapça doçentiydi o zaman, Kur'an tercüme edilemez, ezan Arapçadan başka bir dilde okunamaz diye beyanlarda bulunuyor, mürtecidir diyorlar. Hale bakın. Ve bizim hanımı 147'ler arasına kattılar, vazifesine son verdiler. Şevkiye doçentlik imtihanını hemen vermiş, tezini kabul ettirmişti. Tezi ne üzerineydi? Leyla ile Mecnun'un aslını Arapçasına neşretmiş, Arap kaynaklarında Osmanlılara dair rivayetleri toplamıştı. DTCF kapısından giremez oldu. Siz ne durumdasınız üniversitede? Bana doğrudan doğruya diş geçiremediler. Gergin bir hava, herkes bekliyor. Her devirde darbeden sonra böyle bir tüfeğli grubu yeni iktidarı kendi çıkarları için kullanmaya çalışır. 1980'de de aynı şeyler oldu. Hanım istida verdi. İrtica ile hiçbir ilgisi olmadığını, siyasi hiçbir faaliyeti olmadığını söyledi. Aydın sayılı dekandı o zaman. O destekledi Milli Komite nezdinde. Bu yanlıştır, düşmanları komitenin gücünü yanlış yola sevk etmek için kasten yaptılar diye. Komite anladı hatasını ve hanıma bir vazife vermeye karar verdi. Ne gibi bir vazife? Arapça bildiği için Beyrut'ta elçiliğe bağlı basın ateşeliğine gönderildi. Komiteyi destekleyen, darbeyi öven bir gazeteci Hikmet Bil, ataşe tayin edilmişti. Onun yanına gönderdiler. Vazifesi her sabah Arap gazetelerini alıp bizi ilgilendirebilecek yayınları Türkçe'ye tercüme edip ateşeye vermek. Eşim Günhan ile beraber Beyrut'a gitti. Beyrut'ta Günhan'ın mektepte bir rahibe hocası vardı. Kendisini mutlaka eve davet etmek istiyordu. Annesi bir müddet sonra müsaade etti. Bu rahibenin ünlü bir Türk büyüğünün kızı olduğunu, Hristiyanlığı kabul ettiğini öğrendik. Sonraları Türkiye'ye geldi ve bizi buldu. Hazin bir hikaye, bir roman konusu. Vatan hasreti, ana hasreti gibi. Siz? Ben de gittim sonradan. Beyrut'ta Elhamra sinemasının karşısında ateşelik binasında kalıyorlardı. O yıllarda Beyrut yakın doğunun Paris'i durumundaydı. İktidar Hristiyanlarla Müslümanlar arasında paylaşılıyordu. Mesela Cumhurbaşkanı Hristiyan, Başbakan Müslüman. Arap milliyetçiliğinin baştan gelen en önemli mümessilleri o zaman bu Hristiyan Araplardı. Arabistan'dan, Irak'tan, Suriye'den zengin şeyhler eğlenmek için Beyrut'a gelirlerdi. Beyrut'ta o zaman 100'den fazla gece kulübü olduğu söyleniyor. İzin alarak 6 ay için Beyrut'a geldim. Güzel vakit geçiriyorduk. O zaman Büyükelçi Şerif Mardin'in babası Şemseddin Mardin'di. Mardin ailesi Mısır'da büyük toprakları olan bir aileydi. Bir diğer oğlu da Arif Mardin. Evet, ikisi de Türk kültürüne hizmet etmiş, seçkin insanlar. Şemsettin Bey centilmen, sakin tabiatlı bir insandı. Biz tabii elçiliğe bağlı olarak sık sık elçilik erkanıyla konuşuyoruz. Davetler filan oluyor. Evet, Günhan 14 yaşında o zaman, orta mektepte. Hikmet Bey gece gündüz sarhoş. Nasıl yani, keyif adamı mı yoksa? Keyiften de fazla, alkolik. Sonra onu değiştirdiler. Haluk Tuncalı ve ailesi geldi. Onlarla iyi dost olduk. Beyrut'ta Filistinli mülteci bir gence harçlık vererek Arapça dersi almaya başladım. Ne güzel. Arapça mektep kitapları aldım. Onları okuyordum. American University of Beyrut'ta Profesör Zain Zayn'e beni ders vermeye davet etti. 7-8 konferans verdim orada. Profesör Zayn'e? Profesör Zayn'e tanıdığım ilginç insanlardan birisidir. Bahai'ydi. Bahai'ler Cebelül Lübnan'da dağda yaşarlar. Beyrut üzerindeki bu büyük dağ bütün tarih boyunca zındık sayılan tarikatların sığındığı yer olmuştur. Osmanlı devrinde Dürziler Osmanlı'nın bu dağa hakim olmasını önlemişlerdir. Aralarında 40-50 bin kişilik askeri kuvvet oluşturarak Osmanlı memurlarının gelmesini önlemişlerdir. Vergiyi kendi aralarından çıkan büyük ailelere verirlerdi. Maan ailesi mesela. Osmanlı padişahının adamları bölgeye giremediği için bir berat da bu vergiyi sultan iltizamla bu ailelerin toplamasına müsaade ederdi. Daha özel durumdaydı. Halk hükümet ile doğrudan temas etmezdi. Dürzi kelimesi kötü bir manada kullanılır dilimizde. Oradan mı geliyor diye soracaktım. Tam kızınca seni dürzi seni derler. İsyancı zındık anlamında Profesör Zayn'e dağda yaşardı. Birkaç kere beni evine davet etti. Gayet verimli bir dağ. Meyve yetiştirdikleri bahçeler var ama asıl servet kaynağı ipek. Tutluklar var o zaman. Evet, tutluklar. 18. yüzyılda Fahrettin Mağan tutlukları genişletti. O kadar zengin oldu ki devlet ister istemez ona büyük yetkiler tanıdı. Mağan da kendisinden ipek alan devletlerle temas kurarak Fransa ve Floransa ile anlaştı. Özelliğini ilan etti. İşte Lübnan Dağı'nda Profesör Zayne'yi tanımak benim için bir imtiyazdı. Elçilikte hanım her sabah Arapça gazetelerden tercümeler yapıyor, zaman zaman kulüplere gidiyoruz. Nasıl kulüpler? Bizim Osmanlı adetlerimiz var Beyrut'ta ama mübalağalı bir şekilde. Tabii zengin şehir. Mesela bir lokantaya gittiğiniz zaman mübalağasız en aşağı 20-30 meze dizerler masanıza. Yaşamasını seven bir halk. Fakat biz ayrıldıktan sonra Hristiyanlarla Müslümanlar birbirine girdiler. Boğazlaştılar. Lübnan çok zengin ve köklü tarihi olan bir yer. Tabii bölge tarihi çok eskilere, Akdeniz'i ticaretle fetheden Fenikelilere dayanır. İpekçilik çok ileri bir düzeyde. Ben ilk otayı orada aldım. Bir Volkswagen. Fakat az kaldı müthiş bir kaza yapıyordum acemiliğimde. Tepeden inerken frenden ayağım kurtuldu. Daha yeni öğreniyordum araba sürmesini. Hızlandı araba. Eyvah! Frene basmazsanız hızlanır haliyle. Benim de başıma gelmişti. Basamadınız mı? Evet, yokuş aşağı iniyorum. Yanımda bereket öğretici şoför vardı. O hemen frene bastı durdurdu. Yoksa aşağı denize doğru gidiyordum. Gülüyor. Sonra araba kullanmayı öğrendiniz ve kullandınız değil mi? Tabii tabii, severim araba kullanmasını. İkinci bir arabam oldu sonra. O da Volkswagen. Araba ile mi Türkiye'ye döndünüz? Yok, cesaret edemedim o uzun yola. Özetle Beyrut'ta 6 ay çok iyi vakit geçirdik. Araba kullanmayı ve Arapçayı öğrenmek eğlenceli bir 6 ay tatil. Oradaki elçiliğimiz küçük bir elçilikti. Haluk Bey ve ailesiyle dostluğumuz hala sürer. Sonra hep beraber mi geri döndünüz? Ben döndüm, Şevki ve Günhan kaldılar. Benim Beyrut maceram 28 Temmuz 1961'den 1962 Ocağı'na kadar sürdü. Bu sürede izinli sayılmışım, notlarından okuyor. Profesör Zayne'nin tarikatı Bahaizm, İranlı Bahaullah isminde birisinin kurduğu bir tarikat, daha doğrusu bir din. Esas inançları Şiiliğin aşırı bir türü. Bahailer Beyrut'ta büyük ticaret erbabıyla kaynaşmış, ipekçiler arasında zengin bir grup. Yakın zamanda doğmuş bir din değil mi hocam? 19. yüzyıl sonunda sanırım. 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bahai'nin merkezi Beyrut'tu, şimdi Hayfa. Abdülhamit zamanında gelişti. Bugün dünyada bütün büyük şehirlerde Bahai tapınakları vardır. En gösterişlisi de Chicago'dadır. Muazzam bir mabet. Bahailik propagandası yapar. İngilizlerin kurduğu bir tarikat olduğundan söz edilir. Hayır, İran tasavvufunun radikal bir şekli. Beyrut'tayken Baalbek'i ziyaret ettim. Lübnan dağı eteğinde verimli derin bir vadi. Sonraları PKK ve Suriye ordusunun yerleştiği bir yer. Arapçayı öğrenmeniz çok işinize yaramış olmalı. Yarım yamalak tabii. İlerletmedim. Sebebi hanım Arapça bildiği için. Kolayınıza mı geldi? O tercüme ederdi bana. Nur içinde yatsın, metinleri okuyabilirim. O sıralarda heyet halinde bir Kıbrıs seyahatimiz var. 17 Nisan 1961'de Profesör Bekir Sıtkı Baykal, Profesör Şinasi Altındağ, Faik Reşat Unat, Profesör Tayyip Gökbilgin ile birlikte. Hükümet bir heyet göndererek Kıbrıs tarihi üzerine araştırmalar yapmamızı istedi. Denktaş genç bir adam o zaman. Doktor Fazıl Küçük Cumhurbaşkanı. Denktaş ile yemekteyken benden bir nutuk istediler. Kıbrıslı mücahitlerin savaştığı bir kasabada yemekteydik. Pek hazırlıklı değildim. O kadar iyi bir konuşma yapamadım. Gülüyor. Orada önemli bir keşif yaptık. Nedir hocam? Vakıflar İdaresi'nde Kıbrıs kadılarına ait 56 mahkeme sicil defterini bulduk. Günlük bütün muamelat o defterlerde. Mesela diyor ki birisinde Mehmet Ağa Rum kadını Anastasya ile evlendi. Anastasya Fatma adını aldı. Bu gibi şeyler var. Kıbrıslı Türkler Anadolu'dan sürgün gittiler oraya. Kıbrıs'la ilgili yazılarınızı 1960'larda mı yazdınız hocam? 1974-80'lerde. Türkler adayı Venediklilerden aldı. Venediklilerden önce bir Fransız, Lusignan Hanedanı vardı. Daha önce Haçlı Seferi'nde aslan yürekli Richard adayı ele geçirmişti. 12. yüzyıl mı? 12. yüzyıl sonlarında, 1190'larda. Richard adayı Fransız, Guy de Lusignan'a sattı. Magosa'daki katedral Fransız gotik mimarisini temsil eden önemli bir sanat eseridir. Fransızlar Venedikliler alıncaya kadar 1480'lere kadar kaldı orada. Yani Fransız krallığı kuruldu orada. Yunanlarla ilgisi yok Kıbrıs'ın. Yok. Fransızlar Kıbrıs adasına yerleştiler. Ticaret ve strateji bakımından çok mühimdir Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de Anadolu, Suriye, Mısır'a hakimdir. Kıbrıs'ın stratejik konumu dolayısıyla biz bugün çok duyarlıyız. Orada bir düşman memleket yerleşirse Türkiye için büyük stratejik kayıptır. Araplar Kıbrıs'ta yerleşmemizi istemezler. Suriye ve Mısır onun için Yunanları destekler. Fransızlar nasıl idare etti? 500 feodal aile geldi buraya ve bütün büyük arazileri kendi malları yaptı. Ortodoks kilisesi ve topraklarını da Katolik kilisesine mal ettiler. Katolik kilisesi adanın resmi kilisesi oldu. Tabii büyük Rum ruhbanı toprakları ellerinden gidince köylere kaçtı. Patrik İstanbul'da sultana bağlı olduğundan Ortodoks halkın Osmanlı'ya karşı sempatisi vardı. 1480'lerde Lusignan Hanedanı'ndan bir hanım krallığa sahip oldu. Kıbrıs'ı Venedik'e sattı. Venedik Kıbrıs'a çok önem veriyordu tabii. Orta Doğu ticareti için önemli zengin memleket. Kıbrıs'ın Venediklilerin eline geçmesi Osmanlıların Anadolu'da yayılma dönemine denk geliyor. Kıbrıs Krallığı ile Anadolu Selçuklu Sultanı'nın anlaşması 1220'lere kadar gider. Türkler Kıbrıs'ı ele geçirmede çok geciktiler. Ta 1570'e kadar. Halbuki Rodos'u 1522'de aldılar. İstanbul'dan Mısır'a, Suriye'ye giden gemilerin yol güzergahı Venediklilerin kontrolü altındaydı. Osmanlılar için Kıbrıs'ı almak stratejik bakımdan çok önemliydi. Oradaki Rum halk da patriklik dolayısıyla Osmanlılara yakın. Fakat Kıbrıs'ı fethetmek için kuvvetli bir donanmaya sahip olmanız lazım. Çünkü 100 bin kişilik bir orduyu karadan deniz yoluyla adaya sevk edeceksiniz. Akdeniz'in hakimi o zaman büyük deniz gücü Venedikliler. Osmanlı da o zaman donanma bakımından zayıf mı? Hayır, zayıf değil, kuvvetlenmiş. 1538 Preveze Deniz Zaferi'nden sonra Osmanlı Akdeniz'de Venedik kadar kuvvetliydi. Preveze'de Haçlı donanmasını yenmişiz. Osmanlı'da büyük bir güven var. Onun için Osmanlı Divanı denizden orduyu geçebiliriz diye karar verdi. Büyük bir orduyu Kıbrıs'a geçirdiler. Lefkoşa düştü. Rumlar, Türkler adaya ayak bastıkları zaman Venedik'le işbirliği yapmadılar. Neden? Çünkü toprakları ellerinden gitmiş, önce Fransızların sonra Venedik beylerinin toprağı haline gelmiş ve bu toprağı işlemek için Rum köylüsünü çalıştırıyorlar. Türkler ayak bastığı zaman ovadaki Rum köylüler işbirliği yapmamak için dağlara kaçtı. O kadar ki Venediklilerin ücretli olarak tuttukları Rumlardan kurulu 500 kişilik kuvvet de Venediklileri terk edip kaçtı. Osmanlılar orduyu geçirmeden önce Patrikhane'den yardım istedi. Patrik Rum ruhbanına mektuplar gönderip mukavemet etmemelerini bildirdi. Osmanlılar Rumlardan hiçbir mukavemet görmeden adayı ele geçirdiler. Türklerin gelişi bir kurtuluş olarak kabul edildi. Osmanlılar ayak basar basmaz bütün Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait toprakları ruhbana geri verdi. Kiliseyi yeniden tesis etti. Katolikliği bertaraf etti. Katolikler kaçtılar. Türk idaresi hem köylü için hem de Rum Ortodoks Kilisesi için bir kurtuluş oldu. Tarih budur. Ortodokslar o zaman Osmanlılara çok şey borçlu. Magosa bir sene daha dayandı. Magosa düştükten hemen sonra 1572'de Osmanlı bütün nüfusu ve gelir kaynaklarını tespit eden kapsamlı bir tahrir yaptı oraya. Bu tahrir Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindedir. 400 sayfa muazzam bir kaynak. Teker teker köyleri, çiftlikleri, şekerhaneleri ve bazılarını tespit etti. Rumların eskiden haftada 2 gün feodal beyin arazisinde çalışma mecburiyeti vardı. Osmanlı bunu kaldırdı. İkincisi, Rum Ortodoks Kilisesi'ne ihya etti. Daha sonra 18. yüzyılda adadaki Hristiyanların cizyesini toplama yetkisini başpiskoposa verdi. Başpiskopos bu vergiyi Rum halkından toplayıp Osmanlı hazinesine teslim ediyordu. Bu surette başpiskopos memlekette idari bir rol üstlenmiş oldu. Zamanımızda Makarios onun için devlet başkanı oldu. Nüfus meselesine gelirsek, ortadaki ovadaki köyler boşalmıştı. Rumlar orada ezilmemek için Troodos dağlarına kaçtı ve bu köyler boş kaldı. Osmanlı idaresinin şenletme diye bir politikası vardı. Vergi kaynaklarını, boş toprakları, köyleri ihya etmek için Anadolu'dan sürgün yaptı. Çok ilginç. Adadaki Türklerin geçmişi şenletme politikasına gidiyor o zaman. Kıbrıs'ta bugün azala azala küçük bir azınlık durumuna düştük. Halbuki daima nüfusun üçte biri Türk ve kök itibariyle Anadolu Türkleri. Diyor ki fermanda, giden köylüler kendi aletleriyle, tohumlarıyla gidecektir. Derhal üretime geçirecektir. Osmanlı idaresinin parlak tarafını gösteren bir fermandır bu. Sürgün yaparken nasıl organizasyon yaptığını gösteriyor. Demek ki biz Kıbrıs'ı Rumlardan almadık. İkincisi, biz daima orada üçte bir nüfusu temsil ettik. Üçüncüsü, Osmanlı idaresinde biz daima Rumları el üstünde tuttuk. Bu gerçekler Batı tarafından bilinmez. Rumlar inkar eder. Oradaki Türk nüfusunu Rum sayar vesaire. Patrikhane'nin de çok şey borçlu olduğunu görüyoruz. Fatih Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak gördü. Bütün faaliyeti seferleri şudur. Bu kavram üzerine kurulmuştur. Doğu Roma İmparatoru Kayseri Rum unvanını aldı. Ülke bakımından bu imparatorluğu ihya etmek istedi. En çarpıcı misali Bizans İmparatorluğu İtalya'nın güneyinde Apulya bölgesine sahipti. Kırım'ın güney sahili Bizans'a aitti. Fatih'in askeri planlarında bu iki yeri elde etmek esas hedeflerinden biri olmuştur. Bir sembol gibi gördü adeta. Evet, eski Doğu Roma İmparatorluğu'nu ihya etmek. İtalyan kaynakları da bunu gösteriyor. Sarayında İtalyan hümanistler vardı. Anconalı, Criaco gibi. Bizde son zamanlarda kendilerini dünya vatandaşı sanan bir takım enteller, tarihimize ait bazı olaylar için adeta günah çıkarmayı, af dilemeyi moda haline getirdiler. İslam fıkhına göre üç kez teslim davetine yanıt vermeyen, silahla karşı koyan şehir, halkı, esir ve malları gazilere ganimettir. Bu bir ortaçağ kuralı. Hristiyan dünyasında da böyleydi. Yağma yapılabilir anlamında. Fatih İstanbul yağmasını önleyemezdi. Aslında gelecekteki payitahtının harap olmasına çok üzüldü. İmparatorun esir başbakanı Kirluka'yı huzuruna çağırdı. Niye teslim olmadınız diye sordu. Üç defa teslim ol çağrısı yaptı Fatih. Esir Rumların bir kısmını Fatih devlet hazinesinde fidye parası vererek kurtardı ve şehre tekrar yerleştirdi. Fatih'in büyük kaygısı nüfussuz ve harap şehri şenletmekti. Fetih sırasında nüfus 30 bin kişi kadar mıydı? Evet, 30 bin ile 40 bin arasında. Bir Alman alimi Schneider araştırmış. Fetih'ten önce İstanbul'a gelen seyyahlar şehirde tarlalar, sürüler güdüyorlar. Harap bir şehir. Bu da abartılı. Theodosius zamanında nüfusun 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Aslında sur içi Intramuros İstanbul asla 250 binden çok nüfus kaldıramaz. Fakat 1453'te 30-40 bine düşmüş nüfus. Fatih'in en büyük kaygısı şehri tekrar nüfuslandırmak. Bunun için emir veriyor. İstanbul'dan ve Anadolu'dan 5000 aile sürgün edilsin, şehre getirilsin. Başka bir tedbir olarak Rumları tekrar şehre celbetmek. Muhasara başlamadan önce bir kısım Rum halkı şehirden kaçmış. Alimler, zenginler İtalya'ya, bir kısmı Edirne'ye kaçıyor. Onları tekrar şehre celbetmek için Fatih af ilan ediyor. Gelin diyor. Gelen istediği evi alsın, yerleşsin. Bu arada başlıca Rum halkını celbetmek için patrikliği ihya ediyor. Eskiden beri papalığın üstünlük iddiasını kabul etmeyen Scolarius'u Edirne'den getiriyor. O Osmanlı taraftarı, Batı'ya ve Katoliklere düşman bir adam olarak biliniyordu. Onu patrik yapıyor. 1454 yılı başlarında bir berat veriyor kendisine. Rum halkı üzerinde onun dini otoritesini tasdik eden, otoritesini icra etmeye salahiyetli kılan bir vesika. Yetki veriyor. Demek istiyorum ki patriğin otoritesi Türk devleti, Osmanlı devletinin verdiği bu berat üzerine kurulmuştur. Bu beratla bütün imparatorluk ölçüsünde kiliseler, manastırlar, ruhban üzerinde patrik yetki sahibi oluyor. Şayet kendisine bir mukavemet ortaya çıkarsa o zaman da devlet kuvvetlerinin kendisine yardım edeceği beratta belirtiliyor. İstanbul'da patrikliğin, patrikhanenin hukuki temeli Osmanlı Devleti'nin onun otoritesini tasdik etmesinden kaynaklanır. 2004 yılında Patrik Bartolomeos'un yeni süreç ve evrensellik iddiaları karşısındaki yazımız için bakınız. Hellenizm, Megalidea ve Türkiye, Doğu Batı Dergisi, 2005 Mart. Bartolomeos'un iddiasının sizce ne gibi zararı olabilir? Sorunuz bana şu gerçeği hatırlattı. Bazı aydınlarımız meseleleri bilmeden insan hakları kahramanı kesiyor ve Türkiye karşıtlarına destek veriyor. İstanbul, Ortodoks dünyasının merkezi olunca şehir uluslararası bir statüye girer. Intellire göre hakkı niye olmasın? Sırf bilgisizlik, kayıtsızlık. Anlatayım işin iç yüzünü. Her şeyden önce bu, Lozan Anlaşması'na aykırıdır. Bu yolla Türkiye Devleti'nin uluslararası statüsünü belirleyen bu anlaşmada bir delik açılır. Yunanistan ve AB bazı iddialarda bulunabilir. Mesela patrikliğin tayininde yabancılar etkili olur. Buraya gelen Amerikan Cumhurbaşkanları patrikliğe gidip ziyaret etmiştir. Bartolomeos şimdiden bunu bir değişikliğin başladığına kanıt olarak zikretmiştir. Bu hakkımı tanımazsanız AB'ye giremezsiniz diye tehditte bile bulundu. Aksiyon dergisine beyanatı. Hocam, Kıbrıs kadı defteri sonra ne oldu? Bu mahkeme sicillerinin mikrofilmini aldık. TTK'ya getirdik. Orada şimdi. Kıbrıs'taki bu defterler üzerinde en etraflı çalışmayı DTCF'deki Kıbrıslı talebelerim Bedevi ve Vehbi yaptı. Vehbi Bey bir ara Kıbrıs Meclisi'nin başkanı oldu. Kıbrıs sicillerini en iyi değerlendiren kişi bir Amerikalı, Profesör Ronald Jennings'tir. Jennings birkaç sene önce öldü. Kıymetli bir alimdi. Parkinson hastalığı vardı. Osmanlı tarihine büyük katkıları vardır. Kıbrıs, Trabzon ve Kayseri ile ilgili siciller üzerinde çalışmaları önemlidir. 1960'ta Güneydoğu Anadolu'ya bir heyetle inceleme seyahatim var. Güneydoğu Anadolu'ya yine üniversitenin tarih bölümü olarak mı gittiniz? Milli Birlik Komitesi Güneydoğu'da Kürt meselesi için bir toplantı düzenledi. Orada hizmet görmüş valileri, ilgili kimseleri, emniyet müdürlerini filan çağırmışlar. Bu toprak meseleleri üzerine yazılarım dolayısıyla beni de toplantıya çağırdılar. Toplantıda Güneydoğu'nun meseleleri konuşuldu. Ben bölge meselelerinin ilmi şekilde tespiti için Güneydoğu Enstitüsü kurulmasını teklif ettim. Öyle şeyler öne sürülüyordu ki bugünü de ilgilendirir. Mesela bir vali dedi ki efendim hududa Anadolu'nun öbür bölgelerinden halkı bir şerit halinde yerleştirelim. Gülüyor. İnsanlar dama taşı değil ki. Bir de ayrımcılık söz konusu. Ayrımcılık tabii. Bu gibi ham, saçma teklifler öne sürülüyordu. Dedim ki bilimsel araştırma şarttır. Karanlığa adım atılmaz. Evvela aydınlanalım. Meseleleri bilelim, dil, kültür, sosyal ekonomik koşulları inceleyelim, ondan sonra önlemler alınır. Evvela tanımak dili, halkın sosyal durumu, yaşam şartlarını, zihniyetini bilmek, onların dilini bilen insanlar yetiştirmek gerek. Yüzyıllarca onları kendi hallerinde bırakmışız. Onların arasına gönderdiğiniz insanlar onlarla anlaşamaz ise fikirlerinizi, planlarınızı nasıl anlatabilirsiniz? Nasıl karşılandı bu fikirleriniz? Sonunda Milli Komite önerimi kabul etti. Biz Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri ile beraber bir kanun taslağı hazırladık. Enstitü kurulacaktı. Genel sekreter hukukçuydu zaten. O zaman geçici kurucu meclis vardı. Yani seçimle gelmiş bir meclis yoktu. Oraya sevk ettiler kanun taslağını. Fakat sonra seçime karar verilince o meclis dağıldı. Yeni meclis bizim tasarımımızı bir kenara attı. Doğu'yu sanki Türkiye'den ayrıymış gibi ele almayalım. Onun için ayrı bir enstitü kurmak doğru değildir dendi. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin eskiden beri Doğu politikası tutucudur. 1960'ta bu enstitü kabul edilseydi belki oradaki Kürt vatandaşlarla bir anlaşma zemini hazırlayabilirdik. Bugün dünyanın her tarafında Kürtoloji enstitüleri var. 15. ayrımın sonu. Sayfa 198.